Ayrım 30, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 357. 81. kısım. Basamakları çifter çifter çıkarak yukarıya ulaştım. Çakmağın gazı bitmiş, alevi sönmüştü. Çakmağı fırlatıp attım. Bir yandan polisleri bulmak istiyor, bir yandan da bu binadan bir an önce çıkıp gitmek istiyordum. İçimden bir ses doğruca çıkışa yönelmemi söylüyordu. Ben de öyle yaptım. Demir parmaklıkları açmaya çalıştım ama kilitliydi. Arkamdan birinin geldiğini duymuyordum. Ama Konstantin Gamal'ın peşimden geldiğine ve merdivenlerden yukarıya çıkacağına, yanıma varmasının an meselesi olduğuna adım gibi emindim. Panik içinde dönüp güvenlik odasına baktım. Kapının açık olduğunu ve televizyonun mavi ışığının duvarda gölge oyunu oynamayı sürdürdüğünü gördüm. ''Kimse var mı orada?'' diye seslendim. Cevap gelmedi. Odanın kapısına yürüdüm ve polislerin cesetlerini gördüm. Biri yerde yatıyordu. Diğeri de iskemlenin üzerinde ölüp kalmıştı. Yerdeki fayansların üstünde kan gölcüğü oluşmuştu korkudan. Az kalsın kalbim duracaktı. Yaşlı polise baktım ve belindeki anahtarların yerinde olmadığını gördüm. Ve işte o anda ölümümün artık çok yakın olduğunu anladım. Biri anahtarları almış, içeride kilitli kaldım ve artık buradan kaçamam. Ön kapı dışında başka bir çıkış kapısı bilmiyordum. O sırada elektrik panelinin kapağının sonuna kadar açık ve bütün şartellerin indirilmiş olduğunu gördüm. Biri alt katın elektriğini kesmişti ve o birinin kim olduğunu biliyordum. Bir saniye kadar sonra uzaktan ayak sesleri geldi. Merdivenlerde gerçekten de biri mi var, yoksa artık yerinde olmayan aklım mı uyduruyordu bunu? Kafamın içi o kadar karışıktı ki neyin ne olduğunu bir türlü kestiremiyordum. Panikten kurtulamıyordum. Tuzağa düştüm ve buradan artık çıkış yok. Mantığım bana bir yerlerde yedek anahtarların olması gerektiğini söyledi ve deliler gibi odanın içinde anahtar aramaya başladım. Oda yaklaşık 3 metrekarelik bir yerdi. İçinde bir masa, iki iskemle, üstünde yemekte pişirildiği belli olan eski bir gaz sobası vardı. Yere bakmamaya çalışsam da masanın çekmecesini gözden geçirmek için masaya doğru giderken polislerin kanlarına basmak istemiyordum. Orada anahtar falan bulamadım. Odanın içini çabucak gözden geçirerek yedek anahtarların bulunabileceği, gözden kaçabilecek bir yer var mı diye baktım. Ve köşede ahşap bir dolap gördüm. Dolabın kapağını adeta kırarcasına açtım ve içinde bekçilerin yemek yerken kullandıkları tabak bıçak takımını buldum. Dolabın içindeki rafta hazır konserve yiyecekler, cam kavanozlar içinde tuz, karabiber, şeker, çay, kahve vardı. Bir de tencere, tava, en altta da 5 litrelik bir teneke kutu içinde yemeklik yağ duruyordu. Elimi raflarda dolaştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Derken dolabın sol tarafında elim bir şeye dokundu. Elime bir halka ve bir anahtar takımı geldi. ''Ne olursun Tanrım, biri kapıyı açsın.'' Metal halkayı çektim, halkada 5 tane anahtar olduğunu gördüm. Peki anahtarlardan hiçbiri kilide uymazsa? Zaman kazanmalı ve katili yavaşlatmalıydım. Aklıma bir fikir geliverdi ve sıvı yağı aldım. Teneke tamamen dolu gibiydi. Çeke çeke odadan dışarıya çıkardım. Ayak sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Tenekenin üstündeki plastik kapağı açtım, açar açmaz merdivenlerden aşağıya döktüm. Tenekenin içini boşalttığımda dosdoğru demir parmaklıklara koştum. Kalbimin hızlı hızlı atmasından artık göğüs kemiklerim ağrımaya başlamıştı. Anahtarlardan birini demir parmaklığın üzerindeki kilide sokmaya çalıştım ama anahtar kilide uymadı. Küfrettim, öteki anahtarı denedim, o da uymadı. Bir sonrakini denedim, bu sefer anahtar kilide girdi ama çeviremedim. Tanrım! Ayak sesleri artık iyice yaklaşmıştı. Birkaç saniye sonra da kesildi. Birkaç saniye sonra ağır ağır alıp verilen nefes sesleri işitmeye başladım. Kalp atışlarım artık kulak zarlarımı dövmeye başlamıştı ve tekrar dinlemeye çalıştığımda hiçbir şey duyamadım. Derken ansızın ağır, ölçülü ayak seslerinin merdivenlerde şap şap sesleri çıkarmaya başladığını fark ettim. Bunun ardından da tok ayak sesleri geldi ve daha sonra bir sessizlik oldu. Sanki katil yağ yüzünden merdivenlerden yukarıya çıkarken zorluk çekmiş ya da kaymıştı. Birazdan şap şap sesi yine başladı ama bu sefer daha hafifti. Katil yukarıya çıkmaya devam ediyordu. Aman Tanrım! Öteki anahtarı soktum, sonra da ötekini ama ikisi de kapıyı açmadı. Son anahtarı denediğimde kilit hiç zorlamadan açıldı. Öyle rahatladım ki az kalsın bayılacaktım. Demir parmaklı ellerimle tutup açtım. Caddeden gelen yoğun trafiğin gürültüsü beni selamladı. Birkaç saniye sonra mermer basamaklarda ayak seslerinin sıklaşmaya başladığını fark ettim ve kendimi kalabalık caddeye attım. 82. Kısım. Kaldırımda yürüyenlerin şaşkın bakışları arasında deliler gibi koşuyordum. Sonra aptalca bir iş yaptığımı fark ettim. Suç mahallinden kaçmak, dikkat çekmekten, bir suçlu gibi görülmekten başka bir işe yaramazdı. Yürümeye başladım ve mağazaların vitrinlerine bakar gibi yaptım. Nefes alıp verişimin normale dönmesi birkaç dakikamı daha aldı. Ama rahatlama fazla uzun sürmedi. Gamalın kılık değiştirerek kalabalığa karışmış olabileceği ve etrafımda dolanabileceği aklıma geldi. Arada sırada arkama dönüp bakıyordum. Ama onca kalabalığın ortasında katil bıçağını istediği an göğsüme saplayabilirdi. Yanımdan geçenler arasında Gamal'a benzeyen var mı diye bakıyordum ve birden büyük bir şok geçirdim. Çünkü yaklaşık 10 adım gerimden siyah saçlı, güneş gözlükleri takmış, sırtında sırt çantasıyla bir adam yürüyerek geliyordu. Adamın boyu ve vücut yapısı tıpkı Gamal'a benziyordu. Adamın gözlerini kaçırarak vitrinlere bakıyormuş gibi yaptığını fark ettim. Bu adam Gamal mı yoksa ben paranoyak mı olmaya başladım? Gamal'ın sağ mı yoksa ölüm olduğunu anlayabilmem için gidip onun mezarını açtırmam gerektiğini, kafamın ancak o zaman rahatlayacağını biliyordum. Tabii bu işi ne kadar çabuk yaparsam o kadar iyi olacaktı. Ama önce kalkıp Amerika'ya dönmem gerekiyordu. Birkaç saniye sonra polis araçlarının acı siren seslerini işittim. Komiser Uzun ile adamları Lou'nun isteği doğrultusunda beni tutuklamak üzere yere batan sarayına mı gidiyorlar? Eğer dönüp onlara olan biteni anlatırsam benim masum olduğuma inanırlar mı? Yoksa kendimi daha da berbat bir durumda mı bulurum? Bu riski almak için bekleyemezdim. En azından 10 dakikadan beri güvenlikteydim ve peşimden gelen yoktu. Çarşı gibi bir yere çıkan kemerli bir kapı gördüm. Kapının üzerinde altın varakla yazılı yazıyı okudum. Kapalı çarşı. Havaalanından aldığım turist rehberinde burasının İstanbul'un ünlü kapalı çarşısı olduğunu, 15. yüzyıldan kaldığını hatırladım. Kendimi kemerli kapıdan içeriye atıp kapalı çarşıya girdim. Burası gürültülü ve göz kamaştırıcı bir pazar yeriydi. Küçücük dükkanlarla tıka bası dolu, daracık bir sürü yolu olan, egzotik parfümlerin koktuğu bir çarşıydı. Çarşının içine girdikçe her iki tarafında kuyumcularla, deri işi eşyalar, rengarenk kumaşlar satan dükkanlarla dolu olduğunu gördüm. Bazıları geleneksel cübbeler giymiş, tespih çeken satıcılar, gümüş çay ya da kahve tepsilerinin üzerine eğilmişler, yoldan geçenleri kendi dükkanlarına çekmeye çalışıyordu. Aklıma yine kendi meselelerim geldi. Ben masumdum ve Türk polisiyle işbirliğinden korkmuyordum. Ama Türk polisinin beni gözaltına almasına izin verirsem haftalarca İstanbul'da kalarak Türk polisi tarafından sorgulanacak ve derdimi anlatabilmek için akla karayı seçecektim. En kötüsü de YETA ile bekçileri öldürmekle suçlanma olasılığımdı. Komiser Uzun'un bana karşı bir tavırda olmayacağını biliyordum. Ama yine de açıklamamı Lou'ya yapmak istiyordum ve içimden bir ses bir an önce İstanbul'dan ayrılmamı söylüyordu. Kendimi Gamal'ın doğup büyüdüğü bir şehirde güvende hissetmiyordum ve Yeta'nın ölümü de güvende olmadığımı kanıtlıyordu. Koşmak beni belki suçlu konumuna sokacaktı ama içgüdülerim hiç durmamam gerektiğini söylüyordu. Sonuçta o Tanrı'nın cezası mezarı açmak istiyordu. Önce havaalanına ulaşmam gerekiyordu. Toplu ulaşım aracı en güvenli olandı. Bir taksi şoförü beni hatırlayabilirdi. Turist rehberinin arka sayfalarını karıştırdım ve havaalanına kalkan otobüs servisini buldum. Haritaya göre o cadde 10 dakika kadar bir yürüyüş mesafesindeydi. Kapalı çarşının kapalılığı klostrofobimi depreştirmişti. Labirenti andıran yollardan bir an evvel çıkmam gerektiğini düşündüm. Satıcılar mallarını burnumun dibine sokuyorlar, gümüş kaplama mutfak musluklarından deri cekete kadar her şeyi satmaya çalışıyorlardı. Güneş gözlüğü takmış siyah saçlı adamı bir daha göremedim. Ama onu görememiş olmam onun burada olmadığı anlamına gelmiyor. Her an sırtıma bıçağı yiyebilirdim. Önünden geçtiğim bir tezgahtar benden badem şekeri almamı istedi. ama fazla uzatmasına izin vermeden en yakın çıkış nerede diye sordum. Önce Türkçe bir şeyler söyledi, tabii hiçbir şey anlamadım. Ama tam o sırada başka bir satıcı bana köşeyi gösterdi. Çıkış şu tarafta adam. Teşekkür ederim. Sizin gibi güzel bir hanım çok güzel bir fiyata deri ayakkabı alır mı acaba? Adamcağızın bana bir şeyler satmaya çalışmasına kızmadım ama şimdi alışverişin sırası değildi. Sonra satıcının tezgahında bir tarafında güneş gözlükleri ve diğer bir tarafında da eşarplar olduğunu gördüm. Her birinden birer tane aldım. Bu güneş gözlüğüyle eşarp kaç para? Madem size ucuza bırakırım. Ruh halim satıcıyla pazarlık yapmaya uygun değildi. Satın alıyorum. Satıcı aldıklarımı sarmaya başladı ama ben hayır bunları şimdi takacağım dedim. Madam nasıl isterse. Satıcıya parasını ödedim ve siyah eşarp ile siyah güneş gözlüğünü taktım. Tam gitmek üzere arkamı dönmüştüm ki ilerideki bir kuyumcu dükkanında bir adamın oyalandığını fark ettim. Adam yaklaşık 20 adım önümdeydi. Siperlikli siyah bir şapka giymişti. Siyah bir flora ve Ray-Ban gözlüğü vardı. Bu adamın o gördüğüm adam olduğundan emin olmasam da beni izlediğinden adım gibi emindim. Bu adam Gamal mıydı değil miydi? Anlamak için bekleyecek zamanım yoktu. Müşteri kalabalığının arasına daldım ve çıkışa doğru hızla yürüdüm. Kapalı çarşıda saklanan mürit, Kate'in eşarp giydiğini ve güneş gözlüğü taktığını gördü. Motosikletini bir tarafa bırakmış ve kadının peşine takılarak ta yere batan sarayından buraya kadar yaya gelmişti. Kaltak karının böylesine korktuğunu görmek adama öylesine bir haz veriyordu ki onu yavaşlatmasına, yedek anahtarları bir şekilde bularak kaçmasına hiç aldırmıyordu. Hatta yağlanmış merdivenlerden kayıp birkaç basamak düşüp sağ dirseğini duvara çarpmasına bile aldırış etmiyordu. Koluna dokunduğunda dirseğinin hala acıdığını fark etti. Bütün bunlar oyunun riskleri arasındaydı. Sırt çantasından çıkardığı bir tişörtle üstünü başını temizlemesine rağmen ellerinin ve üstünün hala yağ içinde olduğunu hissediyordu. Kaltak karı epeyce akıllıydı. Bunu artık kendine itiraf etmeliydi. Ama benim kadar değil. Kadının korkularından beslendi, yerden havaya yükseldiğini hissetti. Ama kadın elinden kurtulabileceğini zannediyorsa şimdi yeni bir şeyin geldiğini görecekti. Adamın Kate Moran'la ilgili planları vardı. Ona yaptıkları yüzünden kadın acılardan acı beğenecekti. Kadının çarşı çıkışlarından birine doğru aceleyle yürüdüğünü gördü ve peşine takıldı. Türk Hava Yolları otobüsünün kalktığı durağı buldum. İki otobüs durakta durmuştu. Yolcular otobüslere inip biniyorlardı. Sırtlarında sırt çantalarıyla bir grup İsveçlinin arkasında kuyruğa girdim ve otobüs için bilet aldım. Sonra da otobüsün ortalarında bir yere oturdum. Ta istasyona kadar etrafı gözden geçirdim ama peşimden gelen birini görmedim. Şapkalı ve gözlüklü esrarengiz yabancı görünmüyordu. Otobüsteki yolculara bakarak otobüste olmadığından emin olmak istedim. Ama işte tam o sırada korkunç bir korkuya kapıldım. İşini bilen her polis müdürü gibi uzun da hava alanını adamlarıyla dolduracaktı. Ve eğer hava alanı izleniyorsa pasaportumdan beni bulacaklar, tam check-in yaptırırken damga yemiş bir kadın olacağım. Tuzağa düştüğümü hissettim. Ama fikir değiştirmek için artık çok geç kalmıştım. Tam o sırada şoför otobüsü caddenin akışını bırakmak üzere çalıştırmıştı. 5 dakika sonra otobüs şehrin dışına çıkmış, havaalanına doğru hızla ilerliyordu. Bütün bu olayları geride bırakabilmem için 1 saatten daha az bir zamanımın kaldığını düşündüm. Yoksa kalkış terminaline adım atar atmaz hapı yutacaktım. 83. Kısım Alexandria, Virginia. Lou Raines komodinin üzerinde duran telefonu adeta kırarak kapattı ve yatağından kalktı. Üzerine sabahlığını giydi ve sinirli sinirli soluyarak hızlı adımlarla yatak odasının penceresine yürüdü. Karısı Baltimore'daki kızının yanında kalmaya gitmişti. Moralinin bozuk olmasının bir nedeni de buydu. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Washington şehri gökte çakan şimşeklerle aydınlanıyor, ufuk çizgisi üzerine yıldırımlar düşüyordu. Yağmur sularıyla pencereler sırılsıklandı. Yanıtlanmasını beklediği 5-10 tane soru işareti kafasının içinde dolanıp duruyordu. Ama telefon görüşmesinden sonra bu sorular teke inmişti. Şu Kate Moore'un ne altlar karıştırıyor. Rains'in izinli çıktı, haftanın henüz ilk günüydü ve evdeyken rahatsız edilmekten nefret ederdi. Ama onu arayan Komiser Ahmet Uzun'du, acil bir telefondu. Telefon ayrıca onu son derece endişelendirmişti. İstanbul'da 3 kişi daha öldürülmüştü. Bunlardan biri de Konstantin Gamal'ın kız kardeşi Yetay'dı ve diğer 2 kişi de polislerdi. Bu 3 cinayet Yerebatan Sarayı'nda işlenmişti. Yeta'nın cinayetinde Gamal'ın yöntemlerinin izi vardı. Karanlık bir yeraltı mekanı ve aynı onun kullandığı bıçak türlerinden biri. Çakan şimşeklerden biri pencereyi aydınlattı. Rains dişlerini gıcırdatıp kafasını sinirli sinirli iki yana sallayarak doğanın ışık gösterisine gözlerini dikti. Moran'a cep telefonundan en az 10-15 kez ulaşmaya çalışmış, sonunda aramaktan bıkıp aizeyi çarparak telefonu kapatmıştı. Ama siniri tepesine çıkmıştı. Cep telefonu açıktı. Moran'la irtibata geçmeden orada neler olup bittiğini tam olarak anlayamayacaktı. Komiser Uzun'a göre Kate Moran sırra kadem basmıştı. Görgü tanıkları Kate Moran'a benzeyen bir kadını Yerebatan Sarayı'ndan kaçarken görmüşlerdi. Rains herhalde tehdit altında olduğu için kaçıyordur demişti. Ama Uzun kadının peşinde biri olmadan ana caddelerden birinde kaçıyormuş gibi koşarken görüldüğünü iddia etmişti. Rains şöyle düşündü. Bütün bunların içinde mantığa uymayan bir şey var. Bu belalı olaylar başladığından beri Kate'in davranışları tuhaflaştı. Kate'in kendisine Gamal belki idamdan kurtulmuş olabilir dediğini anımsadı. İşte kadının aklına böyle bir delilik bile gelebiliyorsa... İdam edilmiş biri ölümden dönemez. Cinayetler bir kopyanın işi olmalı nokta. Peki ama kim ve neden? Sonra aklına bir soru takıldı. Aslında herkesin aklına takılabilecek bir soruydu bu. İyi ama nasıl oluyor da hep onun geçtiği yerlerde cinayet işleniyor? Ofise gitmek üzere pijamalarını çıkarıp giyinmeye başlarken kafasına bir şey takıldı. Aslında sürekli olarak takılan bir konuydu bu. O da Moran'ın onun verdiği emirlere itaat etmemesi ve İstanbul'a uçmasıydı. Ekibinde çalışanların emirlere karşı gelmesi kadar onu sinirlendiren başka bir şey olamazdı. Disiplin iyi çalışan bir departmanın olmazsa olmazıydı. Herkes kendisine verilen emre uyacak, uymayan da cezasını çekecekti. Tekrardan iç çekti. Kız Miço... Ne halt yemeye gidip ortalıklardan kayboldun. Millet şimdi bu cinayetlerin senin başının altından çıktığını zannetmeye başlayacak. Rains bu soruya kendi başına cevap verebilecek bir durumda değildi. Ama her nedense içinden bir ses Stone'un bu soruya onun adına bir cevap bulmaya çalışacağını söylüyordu. 84. kısım, İstanbul. Otobüsle havalanına giderken acı acı öten siren sesleri duydum. Polis arabalarının oluşturduğu bir konvoy yanımızdan geçti. Araçlar yanımızdan geçip havaalanı istikametine doğru giderken ben de koltuğa iyice gömüldüm. İşte tam o sırada Komiser Uzun'u arabalardan birinin arka koltuğunda oturmuş görmek benim için tam bir şok oldu. Komiser cep telefonuyla konuşmakla meşguldü ve ifadesinden telaşlı olduğu anlaşılmıyordu. Kahretsin. Artık havaalanına varsam bile kaçış şansımın olmadığını biliyordum. Orada Uzun beni tanıyacak ve tanır tanımaz da işim bitecekti. Sanki bir bataklıktan kurtuluyor, başka bir bataklıkta batıyordum. Havaalanına varmadan önce polis noktasında belki arama yapılır diye geçirdim içimden ama 10 dakika sonra otobüs biraz yokuşumsu bir yola girip dış hatlar kalkış terminalinin önünde durdu. Yolcular indiler ama ben koltuğuma adeta yapışmış gibi oturuyordum. Eğer araçtan inersem arkama da beni yakala diye ilan asmış olacağımı biliyordum. Otobüsteki son yolcu da indi ve benimle birlikte üzerinde bir tür havaalanı üniforması olan boynuna kokart asılı genç bir kadın otobüste kaldı. Genç kadın da yerinden kımıldamamıştı. Bundan da otobüsün bir durak daha ileri gideceğini anladım. Şoför bakışlarını üzerime dikti ve Türkçe bir şeyler söyledi. Sanki burada inmen gerekiyor der gibiydi. Kafamı hayır inmeyeceğim anlamında iki yana salladım. Adam omzunu silkti, direksiyonun başına geçti ve tekrar trafiğe daldı. Şoförün otobüsü sol taraftaki yokuş aşağı inen bir yola soktuğunu gördüm. Derken nereye doğru gittiğimizi anladım. Varış terminaline gidiyoruz. Bulunduğum yerden asansöre bindiğimde dış hatlar kalkış terminaline çıkabilirdi. Ama çıksam ne olacaktı ki? Uzun beni orada yakalayacaktı. Şoför otobüsü durdurdu ve ben de en sonunda otobüsten indim. Üniformalı genç kadının peşinden kalabalık terminale girdim. Ama etrafta öyle yüzlerce polis falan yoktu. Uzun önlemlerini kalkış terminalinde almış olabilirdi. Ben yine de rahatlayamıyordum. Kafamın tepesinde kapkara endişe dolu bulutlar dolanıp duruyordu. Uçağa binip İstanbul'dan kaçma riskini mi göze alayım yoksa gidip teslim mi olayım? Ama aklıma gelen tek şey bizim FBI'cılardan önce harekete geçip Gamal'ın mezarını açtırmak ve saçma sapan hiçbir şey yapmadığımı kanıtlamaktı. Varış kalkış ekranında uçaklara baktım ve New York uçağının 3 saat sonra kalkacağını gördüm. Ama New York için pasaport polisinden geçmem gerekiyordu. Ayrıca uçağa bilet alsam bile başa çıkamayacağım bir sürü sorunla karşı karşıya kalacaktım. Bir yerde oturmam, sakin sakin düşünerek ne yapacağıma karar vermem gerekiyordu. Köşede tuvaletler olduğunu gördüm. Boş tuvaletlerden birine girip oturdum. Hem ruhsal bir çöküntü yaşıyordum hem de fiziksel bir çöküntü. Hala serbesttim ama uzunun üst kattaki kalkış terminalinde önlemlerini almış olduğundan da emindim. Eğer yüzümü gösterirsem beni 1 kilometre öteden tanıyacaklardı. Ayrıca polis pasaportuma da el koyabilecekti. Bilet kontuarında gözüktüğümde beni gözaltına alacaklardı. Bu yüzden de terminalin kalkış bölümünden uzak durmam gerekiyordu. Ancak o sırada aklıma bir fikir geldi. Belki de kendimi bütün bu karma karışık olayların ortasından kurtarmanın bir yolu var. Kafamın üzerindeki kara bulut birazcık yükseldi. İstanbul'dan çıkışımı sağlayacak planımı yapmaya başlamıştım. Peki ama başarabilecek miydim? 30. ayrımın sonu. Sayfa 368.